Ayrım 8.
Dilan Şub'a gelince, bu talihsiz kızcağız Ali Bey için alındığını biliyor ve kendisinin hakiki evladı gibi bağrına basmış, büyütmüş olan eski hanımının ağzından Ali Beyefendinin ne kadar terbiyeli, ne kadar yakışıklı ve özellikle ne kadar insaniyetli bir genç olduğunu bilmemiş olsaydım, Dilan Şub'u vermeye kıyamazdım sözlerini sık sık işittiği için geleceğine güvenle bakıyordu. Bu evin kapısından adımını içeri atarken kalbi aynı ümit ve emniyetle doluydu. Ali Bey ise o akşam eve geldiği zaman bir haftalık içki sersemliği, eğlence yorgunluğu ve uykusuzluk sebebiyle yüzü hafifçe solmuş, gözleri mahmurlaşmış, mehbeker gibi başı havalı bir kadını bile deli eden güzelliği öyle hazin, öyle sevdalı bir hal almıştı ki zavallı kız bir iki kere yüzüne bakabildiği halde gönlünü hemen kaptırıvermişti. Bu genç adam hayalinde yaşattığı erkek güzelinin ta kendisiydi. Ancak onunla mesut olabileceğini iyice kanaat getirmişti. Ali Bey'in ara sıra kendisine biraz dikkatlice baktığını görse sevincinden içi içine sığmıyor, bu bakışlar kendisine saadetinin ilk müjdecileri gibi geliyordu. Delikanlının o geceki soğuk davranışını ise yorgunluğuna, utangaçlığına ve belki de annesinin maksadını henüz bilmeyişine yoruyor, gönlündeki yeni yeni finizlenmeye başlayan aşk ümitlerini zedelemek şöyle dursun daha da kuvvetlendiriyordu. Sabreden derviş er geç muradına ererdi. Binaenaleyh sabretmesi ve beklemesi gerekti. Fakat ne yazık ki bu ümit çok sürmemiş, ertesi gün Ali Bey annesiyle aralarında geçen ağız kavgasının üzerine evi terk edip gitmişti. Kızcağız bu faciaya kendisi sebep olduğunu öğrenince çok üzüldü. Doğruca hanımının yanına koştu. Hanımefendi müthiş bir ızdırap içindeydi. Bu eve ne ümitler ne hayallerle gelmiş, netice ne olmuştu. Demek o bu saadet yuvasına mutluluk yerine uğursuzluk getirmiş, kapının eşiğinden adımını atar atmaz ana oğul kendi yüzünden birbirine girmişler. Bunları düşündükçe bir ızdırap tufanı, bir azap kasırgası içinde kalbi duracak gibi oluyordu. Biçare kız birkaç saat içinde aylar süren ağır bir hastalık geçirmiş gibi erimiş süzülüvermişti. Koncayı andıran yanakları soluk pörsük bir güle dönmüştü. Öte tarafta hanımefendi uykusuz geçen her gecenin sabahında oğlu tarafından hakarete uğradığı o uğursuz saatte aynı hakarete yeniden maruz kalıyormuş gibi kalbi en derin yerinden sızlıyor, derin bir ızdıraba kapılıyor, hiçbir şeyde teselli bulamıyordu. Kalbinin kırgınlığını giderecek, kendisini teselli edecek birini arıyordu. En münasibi Dilan Şub'tu. Kızı yanına çağırdı, dizinin dibine oturtarak söze başladı. Kızım, Fenek beni hakikatsiz bir evlattan ayırdı. Onun yerine şu fani dünyada bana yar olacak bir sen kaldın. Sağ oldukça benimle beraber yaşamak ister misin diye sordu. Dilan Şub gözyaşları ve hıçkırıklar içinde boğulan titrek bir sesle cevap verdi. Hanımefendiciğim, Allah canımı alsaydı da bu yalıdan içeri adımımı atmayaydım. Beyefendiye gücenmenize ben sebep olduğum halde yine de cariyenize bu kadar iltifat ediyorsunuz. Talihsizliğim, meymenetsizliğim veli nimetlerime dokundu. Ben aranızdan çekilirsem siz ana oğul yine barışır ve anlaşırsınız. Bu uğurda ölmekliğim gerekiyorsa Tanrı şahit olsun ki ona da canla başla razıyım. Yalvarırım size, beni bir an önce bu evden uzaklaştırın. Tam bu sırada bir cariye süratle koşarak içeri girdi. Ali Bey'in eve geldiğini ve şu anda merdivenleri çıkmak üzere olduğunu haber verdi. Arkasından da Ali Bey annesi tarafından nasıl karşılanacağını hiç hesaba katmaksızın oda kapısında göründü. Yüzü ölüm döşeğinde doğrulmuş bir ölünün yüzü kadar soluk, hali Tanrı'nın gazabını görmüş bir günahkarın korkulu hali gibi ürkek ve çekingendi. Birkaç saniye etrafına şaşkın şaşkın bakındıktan sonra titremeye, gözlerinde bayılma alametleri görünmeye başladı. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Koşarak annesinin dizlerine kapandı. Tek kelime söylemiyor mütemadiyen ağlıyordu. Biçare kadın bütün kırgınlığını bir anda unutuverdi. Sevincinden adeta deli olacaktı. O da evladına sarıldı. Biteviye yüzünü gözünü öpüyor, kokluyordu. Sözü ilk başlayan annesi oldu. Aliciğim, Allah aşkına sus. Hem kendini hasredeceksin hem de ben helak olacağım. Bir söz için annen sana darılır mı hiç? Sus evladım. Benim başım için sus. Vallahi dayanamayacağım. Şimdi düşüp bayılacağım diyerek suçlu sanki kendisiymiş gibi adeta yalvarıyor, sevinç gözyaşları oğlunun acı nedamet gözyaşlarına karışıyordu. Bir annenin evladına kırgınlığı en çok sürse ıslak tülbent kuruyuncaya kadar sürer. Daha yarım saat önce oğlunun artık yüzüne bile bakmamaya kararlı olduğu evladını karşısında görünce bütün kırgınlığı, sabun köpüğü gibi birden uçup gidivermişti. Şimdi olanca gayretiyle dizlerinde hüngür hüngür ağlamakta olan bu nankör evladı susturmaya çalışıyordu. O esnada odada bulunan Dilan Şub ise sevinç ve heyecan içinde bulunduğu yere yığılıp kalıvermişti. Ali Bey aralarında sanki hiçbir şey geçmemiş gibi annesi tarafından böyle şefkatle karşılanması ve teselli edilmesi üzerine biraz kendine gelebildi. Hanımefendi de oğlunun hal dilince pişmanlık demek olan sıcak gözyaşları karşısında biraz kendini toparladı. İkisinin de bakışları birden Dilan Şub'a çevrildi. Hanımefendi kızı o halde görünce hemen yerinden fırlayarak Dilaşub'un yanına koştu. Bir yandan yüzüne su serperek kolonyalar koklatarak kızı ayıltmaya çalışıyor, bir yandan da bak bir çare kız senin için neler çekiyor diye tatlı tatlı sitem ediyordu. 5-10 dakika uğraştıktan sonra Dilaşub gözlerini açtı, şaşkın şaşkın etrafına bakınmaya başladı. Kendi durumunu ve hanımının da pervane gibi etrafında dolaştığını görünce çok mahcup oldu. Güzel yüzü pembeleşti. Bilhassa Ali Bey'in de kendisini ayıltmak için gayret sarf etmesi pek hoşuna gitmiş, delikanlının bu davranışından kendisini sevdiği manasını çıkarmıştı. Kız telaşla doğruldu. İlk tanıştıkları gece Ali Bey'in yaptığı soğuk muameleyi hatırlamıştı. Ortada fol yok, yumurta yokken fazla imser olmamak, bir takım boş hayallere kapılmamak gerekti. Birkaç saniye içinde yine dünkü masum Dilaşub oluvermişti. Uğursuz bir aşktan henüz kurtulmuş olan Ali Bey ise ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmış, kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Mehbiyeker'le Dilaşub'u mukayese etti. Ötekinin bütün davranışları yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşub ise her haliyle sevilmeye layık bir melekti. Öteki bir yalancı taş, bu kız ise hakiki bir pırlantaydı. İkisini mukayese etmek bile doğru değildi. Yukarıki anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi Dilaşub Mehbiyeker'le kıyaslanamayacak derecede güzel bir kızdı. Bilhassa ahlakı, namusu ve sadakati bu güzelliğin kıymetini kat kat artırıyordu. Ali Bey kıza şimdi böyle alıcı gözüyle baktıkça kendi kendine şaşıyordu. Nurdan yaratılmış böyle bir melek, daha dün pervane gibi etrafında dolaşıp dururken nasıl olmuş da görememiş, adi bir sokak kadını için annesinin kalbini kırarak evini terk etmişti. Şimdi annesiyle konuşurken lafı döndürüp dolaştırıp annesinin Dilaşub'la ilgili dünkü teklifine getirmek istiyor, fakat bu konuda lakırdı etmeye yüzü olmadığından düşündüklerini açık açık söyleyemiyor ve çok üzülüyordu. Fatma Hanım ise oğlunu yeni baştan kızdırmak, sinirlendirmek korkusuyla Dilaşub meselesini hatırına getirmeye bile cesaret edemiyordu. Zihnini kurcalayan bir iki nokta vardı. Ali Bey'in gösterdiği pişmanlık, acaba o kadının ilgisini tamamen kestiğine mi delalet ediyordu, yoksa dünkü çirkin hareketinden utanç duyduğu için miydi? İşte burasını kestiremiyordu. Zihnini bu tereddütlerden kurtaramadığı için birkaç saat Dilaşub'un adını bile anmadı. Bununla beraber oğlanı yeni bir aşkla eve bağlamadıkça eski haline getiremeyeceğini de gayet iyi bildiği için Dilaşub'dan bahsetmek için fırsat kolluyor, fakat lakırdığı bu konuya getirecek münasip bir fırsatı bir türlü yakalayamıyordu. Nihayet fazla sabredemeyeceğini anlayarak oğlunun yanına sokuldu. Kollarını delikanlının boynuna atarak söze başladı. Kesik kesik konuşuyor, sözlerinin ne tesir yaptığını anlamak ister gibi iki kelimede bir duruyor, sorgulu bakışlarla oğlunun yüzüne bakıyordu. ''Aliciğim, bir şey söyleyeceğim ama kızma, sinirlenme sakın. Sana gücendim sandın öyle mi? Onun için ağladın değil mi? Ben sana gücenmedim oğlum. Bir ana evladına gücenir mi hiç? Fakat çok acıdım. Çünkü halin neydi oğlum? Bilsen ne haldeydin. Aklın başında değildi. Adeta deli gibiydin. Gençlik insanın başına böyle şeyler gelebilir. Bundan dolayı seni ayıplamak hatırımdan bile geçmez. Yalnız söyle bana, o kadını hala seviyor musun? Gönlünde onun sevgisi hala yaşıyor mu? Ötekini hala aynı şiddetle seviyor musun?'' diyecek oldu. Ali Bey'in yüzü müthiş bir tokat yemiş gibi kıpkırmızı kesildi. Azimkar bir sesle derhal cevap verdi. ''Anneciğim, ayaklarını öpeyim, bir daha bana o aşifteden söz etme. Allah 100.000 defa belasını versin. Şeytanın kuvvetli bir yardımcısı yeryüzünde eksilmiş olur.'' Bu sözleri söyleyen daha dün o kadın için kendisine hakaret eden oğlu muydu? Kadıncağız kulaklarına inanamıyor, gördüklerinin rüya, işittiklerinin yalan olması ihtimalini düşünerek sevinmeye bile cesaret edemiyor. Ya iki gözüm, dünkü halin diye kesik kesik bir şeyler söyleyecek oldu. Ali Bey hemen sözünü keserek cevap verdi. Kurban olayım anneciğim, bana dünden bahsetme. Dün tımarhanelik bir deliydim, dün alçağın biriydim. Allah canımı alaydı da bana dünkü uğursuz saatleri göstermeseydi. Daha fazla tereddüte artık lüzum yoktu. Bu kesin ifade üzerine oğlunun o beladan yakasını sıyırdığına iyice inanmıştı. İçi ferahladı. Coşkun bir sevinç tufanı içinde gözyaşlarını zapt edemeyerek ''Ya Rabbi, şükürler olsun. Bana bu mutlu günü de gösterdin. Sen ne büyüksün ki şu evladımın terbiyesini, insaniyetini yeni baştan iade ve ihsan ettin.'' diyerek şükranla secdeye kapandı. Bu ilahi manzara karşısında Ali Bey de kendini tutamadı. Annesinin boynuna sarılarak dakikalarca ağladı, ağladı. Bu sıcak gözyaşları içinin zehrini hafifletmiş, biraz sakinlemişti. Annesi ise bu fırsattan faydalanarak oğlunu eve iyice bağlayabilmek için ne yapmak, nasıl hareket etmek gerektiğini düşünüyor, bunun ancak Dilaşub vasıtasıyla mümkün olabileceğine inanıyordu. Kızı bir iş bahanesiyle odadan çıkardıktan sonra bir aralık münasebet düşürerek Dilaşub'un güzelliğinden, marifetlerinden, vefakarlığından, namus ve sadakatinden söz açtı. Dedi ki, ''Kızcağız seni çıldırasıya seviyor. Sen evi terk edip gittin diye bir günün içinde üzüntüden bak nasıl sarardı soğudu. Biraz önce seni öyle perişan bir halde görünce birden nasıl düşüp bayıldığına da kendi gözlerinle şahit oldun. Mama Afif kız hoşuna gitmediyse söyle. Arar başkasını bulurum. Lakin zavallıya yazık değil mi? Bunları söylerken bir yandan da göz ucuyla oğlunun yüzünü tetkik ediyor, sözlerine ne tesir yaptığını anlamak istiyordu. Ali Bey mahcup mahcup önüne bakarak cevap verdi. Anneciğim, siz beğendikten sonra ben niçin beğenmeyecekmişim? Allah için güzel kız. Hem sizden ne saklayayım, bilakis simasını da beğendim, tabiatını da. Lakin şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Bu sözler üstü kapalı bir muvaffakattı. Fatma Hanım konuşmasına devam etti. İki gözüm, sana dün de söyledim. Mürüvvetini görmek, seni nasıl büyüttümse yavrularını da öylece kendi elimle büyütmek istiyorum. Anneciğini o saadetten mahrum eder misin? Annesi belki fikrinden cayar korkusuyla Ali Bey daha fazla itirazı doğru bulmadı. Siz bilirsiniz anneciğim diyerek kesin muvaffakatını bildirdi. Fatma Hanım Dilaşub'u daha o geceden oğlunun yatağına vermeyi kararlaştırdı. Ali Bey annesinin Dilaşub'la belki yalnız görüşmek istediğini hesaba katarak biraz eğlenmek, hava almak bahanesiyle bahçeye çıkmıştı. Hanımefendi kızı yanına çağırdı. Biçarenin gönlünde o eski ümitlerinden zerre kadar eser bile kalmamıştı. Lakin gönül verdiği gencin mehbeker belasından kurtulduğunu işitince sevincinden az daha deli olacaktı. Kendini tutamayarak hanımefendinin ayaklarına sarıldı. Sevinç ve heyecanı her halinden belli oluyordu. Sonra birden aklı başına geldi. Yaptığı hareketlerden utanarak başını önüne eğdi. Şimdi sessiz sessiz ağlıyordu. Hanımefendi bu gözyaşlarının sevinçten ve utangaçlıktan ileri geldiğini derhal anlamıştı. Kızın sırtını okşayarak, ''Evladım, bunda utanacak bir şey yok. Allah'ın emriyle beyin senindir. Seviyorsan iftihar et. Düşmanların utansın.'' dedi. Sonra kızı diz dibine oturttu. Yüzünü, saçlarını okşayarak heyecanını biraz yatıştırdı. Buna rağmen Dilaşub da yine bir durgunluk hali gözden kaçmıyordu. Hanımefendi bunu kızın utangaçlığına yordu. Halbuki gerçek sebep büsbütün başkaydı. Zavallı kız daha iki gece evvel Ali Bey'in kendisine karşı takındığı o soğuk tavrı ve ertesi günkü üzücü olayı hatırlamıştı. Delikanlının sevgisine bir türlü güvenemiyor, içinden inanmak gelmiyordu. Gönlündeki üzüntünün asıl sebebi buydu. Mama Afif yine de elinden geldiği kadar metin görünmeye çalışarak üzüntüsünü sezdirmemeye muvaffak oldu. Akşam ezanı okunmuş, yemek vakti gelmişti. Hanımefendi sağ yanına oğlunu, soluna da müstakbel gelinini alarak sofraya oturdular. Yemeklerini büyük bir neşe içinde yediler. Sonra bahçeye çıkıp ağaçların altında biraz dolaştılar. Köşke döndükleri zaman saat epeyce ilerlemişti. Ali Bey yatak odasına girdi. Hanımefendi oğlanın arkasından kızı da kendi elçeyiziyle aynı odaya soktuktan sonra kalp huzuru içinde odasına çekildi. Alemin bir zevki yok kim ahiri dert olmasın, mahitabi de derpeydir hilali matemin. Alemde sonu dertle bitmeyen hiçbir zevk yoktur. Bayram mehtabının ardından bile derhal matem hilali görünür. Ali Bey böylece Dilaşub'la evlenmiş, bu izdivaçla hayatı da düzene girmişti. Gündüzleri muntazaman vazifesine devam ediyor, geceleri de kültürünü artırmak için geç vakitlere kadar çalışıyordu. Etrafında pervane gibi dönen genç ve güzel karısı vücuduna sanki yeni bir ruh ilave etmiş, zekasını, enerjisini ve başarısını kat kat artırmıştı. Zavallı genç gerçek saadetin manasını şimdi anlıyordu. Ali Bey karısıyla balayını geçire dursun. Öte tarafta Mehbeyker bu evlenmeyi haber alınca birden çok üzülmüş, fakat sonra Ali Bey'in bu hareketini gelip geçici bir hiddet eseri sayarak hayli teselli bulmuştu. Mehbeyker'in kim olduğunu henüz layıkıyla bilmeyen bu küstah delikanlı, kızdan hevesini aldıktan sonra er geç yine kendisine dönecekti. Ali Bey'in yakın zamanda yine ayaklarının dibinde yalvarır göreceğinden o kadar emindi ki, kendisini terk edip bir cariye ile evlenişine güya hiç önem vermiyormuş gibi görünmek istedi. 10 gün kadar bekledi. Fakat Ali Bey öyle zannettiği gibi ayaklarının dibinde görmek değil, hatta bir haberini bile almayınca içine bir kurt düştü. Uzun uzun düşündükten sonra şehvet hislerini yenemeyerek sabık sevgiliye baştan başa sitemlerle dolu bir mektup yazıp gönderdi. Sabırsızlık içinde günlerce beklediği halde mektubuna 2 satırlık bir cevap dahi almadı. Bununla beraber yine iyimserlikten vazgeçmiyor, Ali Bey'in bu kayıtsızca davranışını kendi görüş zaviyesinden mütalaa ediyordu. Sevgilisinin bu hareketi hiç şüphesiz kıskançlıktan ileri geliyordu. Kıskançlıksa aşkın bir başka belirtisi demekti. Sevemeyen erkek kıskanır mıydı? Şu halde kökü kıskançlık olan bu alakasızlığı ne kadar sürerse Ali Bey kendisini o derece şiddetle seviyor demekti. Bundan dolayı kederlenmek değil bilakis memnun olmak, sevinmek gerekti. Ali Bey ile aralarındaki münasebetin bütün kesilmesi ihtimali asla bahis konusu olamazdı. Fakat günler gelip geçiyor, karşı taraftan hala bir ses çıkmıyordu. Ali Bey'in hasreti artık canına yetmişti. Onun kuvvetli kolları arasında yaşadığı aşk ve zevk dakikalarını hatırladıkça şehvet iştiyakıyla yanıp tutuşuyordu. Öyle sitemle istinal hiçbir netice elde edemeyeceğini anlamıştı. En sona sakladığı çareye başvurmak, delikanlıya ateşli bir aşk mektubu yazmak gerekiyordu. Abdullah Efendi macerasının bazı yerlerini işine geldiği şekilde değiştirerek ve bu macerayı yine kendisi için katlanılan bir fedakarlık gibi göstermeye çalışarak Ali Bey'e firaklı bir mektup yazdı. Hasretiyle nasıl yanıp tutuştuğunu uzun uzun anlattı. Mektubun altına da sadakatine dair birçok yeminler ilave etmeyi unutmadı. Günlerce sabırsızlık içinde bekledi fakat mektubuna hiçbir cevap alamadı. Yeğsinden deli olacaktı. Bu durum karşısında başvurulacak son bir çare daha kalıyordu. Aşk ve gönül meselelerinde en büyük yalan olmakla beraber hemen daima önemli roller oynayan ve bazı defa gerçekleştiği için tesiri de o nispetle kesin olan intihar tehdidi. Ali Bey'e bir mektup daha yazarak bu hasreti artık dayanamayacağını, böyle kendisinden ayrı yaşamaktansa ölmenin daha hayırlı olduğunu, bu mektubuna da müspet bir cevap alamadığı takdirde ölmeye karar verdiğini bildirdi. Nefretle dolu bir kalp karşısında en acındırıcı sözler bile sahtelik hududundan öteye geçemez. Bu mektupta Ali Bey'in nefretini bir kat daha artırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Delikanlıyı büsbütün çileden çıkardı. Yüzsüzlüğün bu derecesi dünyada görülmüş şey değildi. Mehbeker'e karşı alakasızlığı ve nefreti adeta tehevür şeklini almıştı. Bu aşifteyi bir güzel donatmak gerekiyordu. O tehevürle hemen kağıda kaleme sarılarak aşağıdaki cevabı yazdı ve mektubu getiren adamla gönderdi. Hanım, maşallah adam aldatmakla iblise taş çıkartmaya başladınız. Beni intiharla mı korkutmak istiyorsunuz? Boşuna gayret. Siz yaratılışta kadınlar ölüm hiçbir zaman isteyerek göze alamaz. Farz-ı mahal bu palavranız gerçek bile olsa bana ne? Bin defa layık olduğunuz ölüm cezasının infazında celladın vazifesini bizzat kendiniz yapmış olursunuz. Nazarımda varlığınızla yokluğunuzun hiçbir farkı olmadığı için yaşamanız veya ölmeniz beni zerrece ilgilendirmez. Şu dünyadan defolup gittiğiniz takdirde maskara maskesi kadar yalancı bir güzellikle ücretli ağlayıcı feryadı gibi yine yalancı bir takım sadakat delilerinden henüz kendilerini kurtaramayan namuslu insanlar sevinsin. Gönül meselelerini şimdilik bir yana bırakalım da biraz realist olalım. Sizin olan münasebetlerin bana şu gerçeği öğretti ki bir insan bir yılanla asla bir arada yaşayamaz. Binaenaleyh benden ümidinizi kesiniz. Ben şimdi gönlümü hiç çekinmeden emanet edebilecek bir hayat arkadaşı buldum. Genç ve güzel karımla mesut balayımızı yaşıyoruz. Siz de heveslerinizin ve şehvetinizin oyuncağı olacak bir esir bulmakta güçlük çekmezsiniz elbet. Bu alandaki maharetinizi gayet iyi bilirim. Benim için hayatınızı değil, 5 dakikalık eğlencenizi bile feda edemezsiniz. Bu palavranıza inanacak kadar aptal olmadığımı artık öğrenmenizi, bilmenize önemle rica ederim. Ali. Mehbeker gönderdiği adamın yine elinde bir mektupla geri döndüğünü görünce ümidinin gerçekleşmek üzere olduğunu sanarak birdenbire çok sevindi. Yüzü pembeleşti, dudaklarından muzaffer tebessümler dökülmeye başladı. Mektubu herifin elinden kaparcasına çekip aldı. Güya Ali Bey karşısındaymış gibi elinde birkaç defa nazlı nazlı evirip çevirdi, müstahni bakışlarla ötesine berisine baktıktan sonra içinde yazılı olanları sanki evvelden biliyormuş da önem vermiyormuş gibi ağır ağır açmaya koyuldu. Kağıdı zarfından çıkarıp da yazılara şöyle bir göz atınca müthiş bir yeis ve hayret tufanı içinde elleri titremeye başladı. Sanki bütün kanı çekilmiş, yüzü ve dudakları bal mumu gibi sapsarı olmuştu. Hala elinde tuttuğu mektubu gayri ihtiyari evirip çeviriyordu. Kaşları çatılmış, bütün vücudu korkunç ispazmozlarla sarsılıyordu. Bu pek yaman bir darbeydi. Bilhassa ben şimdi gönlümü emanet edecek namuslu bir hayat arkadaşı buldum. Genç ve güzel karımla mesut balayımızı yaşıyoruz cümlesi hakaretlerin en müthişiydi. Bir kadın için en yakıcı şey, rakibinin kuvveti karşısında yenilmektir. Hele rakibinin kahrını uğrayan kadının güzellikten başka bir meziyeti yoksa bunun tesiri daha da müthiş olur. Bu hakaret üzerine Mehbeker, o vefasız sevgiliden dehşetli bir intikam almaya karar verdi. İsmetsiz bir sevgi, karşı tarafın ilgisizliği başlar başlamaz derhal şefkatsiz ve amansız bir gayza döner. Mehbeker de o dakikadan itibaren, sabık Ali Bey'den ne şekilde intikam alacağını düşünmeye başladı. Gecelerce uyku yüzü görmeyerek hep bunu düşündü. Zihninde birçok intikam planları çizdi. Neticede pençesine düştüğü avcının vücudunu parçaladıkça kanlı tehevürü yatışmayan yaralı kaplanlar gibi düşmanını en can alacak yerinden vurmak için dilaşı bu tuzağını düşürmeye karar verdi. Bir yandan da gereken fiili teşebbüslere başvurmaktan geri kalmıyordu. Hazırladığı plan gereğince yapılacak ilk iş rakibini öğrenmeye, hatta mümkün olursa bizzat görmeye çalışmaktı. Bohçacı kadınlar vasıtasıyla tahkik ettirerek Ali Bey'in odalık, dipnot, odalık nikahsız kadın, o devirde metres, aldığını kolayca öğrendi. Planın ikinci safhası Dilaşub'u yakından görmekti. Bu birincisi kadar kolay olmadı. Rakibini görebilmek için elini kolunu sallayarak doğruca Ali Beylerin yalısına gidemezdi. Onları ancak bir ahbap evinde görmek mümkündü. Şeytani zekası nihayet buna da çare buldu. İşe başladığının 11. günü Fatma Hanım Efendi ile ve Dilaşub'la bir düğün evinde güya tesadüfen tanıştı. Bu ilk mülakatta Mehbeker hiç belli etmeksizin rakibiyle kendisini mukayese etmiş ve Dilaşub'un kendisinden kat kat güzel olduğunu görmüştü. Sabah güneşinin karşısında mehtap nasıl birden sönüverirse, Dilaşub'un göz kamaştıran güzelliği karşısında kendi güzelliği de gözlerden derhal silinivermişti. Hatta hanımefendilerin düğüne geleceğini evvelden bildiği için giyimine ve süsüne son derece itina ettiği, Dilaşub ise adeta güzelliğini gizlemek istercesine sade giyinmiş olduğu halde, giyindiğini ve takındığını yakıştırmak hususunda da yalnız kendisinden değil, düğüne gelen güzellerin hepsinden daha üstündü. Karı hasetinden deli olacaktı. Güzellikle rakibiyle boy ölçüşemeyeceğini kanaat getirince, hiç değilse başka hususlarda üstünlüğünü göstermek hevesine kapıldı. Zekasına ve düzgün konuşmasına güvenerek bir takım şakraklıklarla meclisi idare etmeye kalkıştı. Dilaşub bir hissi kable vuku ile Mehbeyker'in bu gizli niyetini keşfetmiş gibi tatlı tatlı konuşmaya başladı. Rakibinden çok daha düzgün, daha çekici bir edayla konuşuyor, araya zarif nükteler ve fıkralar karıştırarak dinleyenlerin olanca alakalarını kendi üzerinde topluyordu. Mehbeyker'in aşiftece gevezeliklerine kulak veren kalmamıştı. Kadın bu alanda da Dilaşub'dan kat kat aşağı olduğunu anlayınca hiddetinden adeta ifrit kesilmişti. Eline geçse kızcağızı bir kaşık suda boğacaktı. Eğer rakibini kendisinden değersiz bulmuş olsaydı, kendinden daha aşağı, daha değersiz bir kadına gönlünde yer verdiği için Ali Bey'e karşı gayzı belki biraz hafifleyecek, hatta belki de bu gayzın yerini hakaret arzuları dolduracaktı. Fakat gel gelelim, hem yakışıklı bir sevgiliyi kaybetmek, hem de onu her hususta kendisinden çok üstün bir rakibe teslim etmek, Mehbeyker gibi adi bir muhitten yetişmiş, bütün ömrü binbir kötülük içinde geçmiş aşiftelerin değil, en terbiyeli, en kadir bilir kadınların bile kolay kolay tahammül edebileceği belalardan değildi. Bu nazenin ise yeğesi çoğaldıkça ihtiyari de elden giderek tasarladığı intikam planını bir kere daha gözden geçirmek üzere, kalabalıktan bunaldığını bahane ederek düğün evinden ayrıldı. Doğruca Abdullah Efendi'nin evine koştu. Arabı bu işte bir maşa gibi kullanmayı düşünüyordu. İhtiyar aralarındaki son mukaveleye göre 6 aylık mühlet tamamlanmadan Mehbeyker'in yüzünü görmekten bile umudunu kesmiş, gönlünü eğlendirmek için başka çareler aramakla meşguldü. Mukavelenin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, böyle hiç ummadığı bir anda sevgilisinin oda kapısından içeri girdiğini görünce aptallaştı. Gözlerine inanamıyordu. Mamafih bu ani ziyaretin parayla ilgili olabileceğini hesaba katarak şöyle bir toplandı. Gayet vakurane ve aynı zamanda müsaadekârene bir tavırla ''Buyursunlar efendim, buyursunlar iki gözüm, size hangi rüzgarlar attı, gördünüz mü? Koca fellah insana nasıl lazım olurmuş? Madem ki siz fakiri sevindirmek için mühletin bitiminden çok önce teşrif ettiniz, bu lütufkârlığınıza karşılık bendeniz de vadimden de her zamankinden kat kat fazla hizmette kusur etmem elbette.'' diyerek misafirini karşıladı.